Ayrım 59, Bu Son Yağmurları, Wilbur Smith, sayfa 672. Doğal taş basamaklarının yukarısında likenlerin kırmızıya boyadığı mazgallı bir oluşum yer alıyordu. Yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki çürük kaya derin, dikey çatlaklarla yarılmış olup aşağıdaki dar geçide tepeden bakıyordu. Tom 2 yıl önce esircilere karşı ilk başarılarını kazandıktan sonra burayı keşfetmişti. Buradan yalnız 5 at yan yana geçebilir. İki yandaki yamaçsa yukarı çıkılamayacak veya aşağı inilemeyecek kadar dik diye düşündü. Atlardan inip hayvanları gütmek zorunda kalacaklardı. Ama bu daha uygundu. Lozi okçuları süvari saldırıları karşısında etkili değillerdi. Bununla birlikte göğüs göğüse çarpışmalar da müthiş dövüşçülerdi. Yüzlerce millik esir yolu boyunca pusuya ve adamlarının üstünlük gösterdikleri çarpışma türüne bundan daha uygun bir yer yoktu. Tom'un oturduğu yerin arkasındaki 10 kişi bozuk zeminde Luke Jervis'in kontrolündeydi. Her biri 25 kiloluk bir barut fıçısını sırtında taşıyordu. Tom yerinden kalkıp onları kaya kütlesinin ağzındaki çatlağın başına götürdü. Adamlar fıçıları buraya yığdıktan sonra dinlenmek için kendilerini yere attılar. Aboli kalas ve iple çabucak bir tahta oturak yapıp kendini yarığın içine indirtti. Dibe varınca barut fıçılarını sarsıla sarsıla onun yanına indirdiler. Tom Aboli'nin bu işi herkesten iyi başarabileceğini bildiği için kendisi düzenini denetlemek ve saldırının başarısız olması durumunda bir kaçış yolu ayarlamak için yarın kıyısında bir kez daha dolaştı. Sarah dövüşün oldukça uzağında çalılara boğulmuş bir dere yatağında atlarla bekleyecekti. Yine de işler sarpa sarar ve kaçmak zorunda kalırlarsa yeterince yakında olacaktı. Tom çatlağın başına döndüğü vakit Aboli'nin patlayıcıları yerleştirdiğini ve tekrar yukarı çekildiğini gördü. Yaşlı zenci kayanın yüzünde sallanan uzun beyaz yılanları işaret ederek birinin aksaması olasılığına karşı 3 ayrı ateşleme fitili ayarladım dedi. Tom sırıttı. 125 kilo. Bu kadarı onları iyice şaşırtır. Bozuk zeminden yaklaşan esir kervanını görebilecekleri yüksekteki bir noktaya tırmandılar. Kafile ormanlık alandan çıkmadan çok önce toz bulutunu gördüler. Tom kafilenin başındaki adamı dürbünüyle inceledi ve durumlarında hiçbir değişiklik fark edemedi. Esirler hala üçer dörder sıra halinde yan yana yürüyorlar, sarkan zincirleri şangırdayıp duruyordu. İki yanlarında Arap muhafızlar ilerliyor, mavi sarıklı kervan başı ise kafileye öncülük ediyordu. Aboli şarkı söyleyen yok diye belirtti. Tom bunun doğru olduğunu fark etti. Daha önce esirlerin daima şarkı söylediklerine tanık olmuştu. Bu zavallılar ne kadar da sıkıntılı dedi. Aboli devam etti. Muhafızlar onları kırbaçlamıyorlar da. Bunun nedeni sence ne olabilir Klebe? Tom kırık burnunun şiş noktasını ovuşturdu. Arabistan'daki biricik yufka yürekli Müslümanla karşı karşıyayız anlaşılan. Boşuna çene patlatıp sabrımı kaçırma Aboli. Bu kervan benim olacak. Aboli omuzlarını silkti. Suç senin değil Klebe. Baban inatçı bir adamdı. Deden de öyle. İnat sizin kanınızda var. Tom konuyu değiştirdi. Bu akşam boğazın ağzında gecelerler mi yoksa doğruca üzerimize mi gelirler dersin? Aboli güneşin yüksekliğini inceledi. Geçmeyi bugün denerlerse onlar daha geçemeden ortalık kararmış olacaktır. Karanlık bizim planımıza uyar. Artık dürbününü indir Klebe, çok yakındalar. Güneşin açısı camın üzerine ani bir parıltı düşürür ve oyunumuzu ele verir. Dorian atının dizginlerini çekti ve ayakta durarak geçidin ağzını gözden geçirdi. Aşamalı olarak açılıyor, alçaldıkça yanları giderek dikleşip derinleşiyordu. Araziyi iyi hatırlıyordu. Oradan ilk geçişinde taşıdığı tehlikeleri kafasında not etmişti. Pusu kurulması için ideal bir yerdi. Tehlike ön sezisinin etkisiyle ensesinde bir karıncalanma hissetti. Batula, yanına iki adam al ve geçidi denetlemeye git dedi. İhtiyatlı bir kervan başının yapması gereken de buydu. Bir işaret arar gibi davran ama öyle bir şey bulunca da ortalığı velveliye verme, hemen yanıma dön. Ama yanıma varmadan önce yolun açık ve güvenli olduğunu bağır. Batula mızrağının ucunu indirdi, atını geçide sürdü ve ilk dönemecin ötesinde gözden kayboldu. Dorian atından indi, uzun kafilede onun arkasında aniden durdu. Esirler yere çöküp yüklerini üzerlerinden attılar. Esir çocuk Yassi şeyh için bir tente dikti. Sonra eğrinin arkasında taşıdığı mangaldaki kömürleri yaktı. Kömürler tutuşu parlak bir alev salınca üzerine kahve cezvesini sürdü. Kahve fokurdayınca Yassi yüksük gibi bir kadehi doldurdu ve yere diz çökerek efendisine uzattı. Dorian Yassi'ye çarpışma başlayınca yakınımda ol diye fısıldadı. Ne koşulla olursa olsun bir silah alıp karşı tarafın düşmanca olarak niteleyebileceği bir hareket yapma. Bir düşman tarafından tehdit edilirsen kendini yere at ve merhamet dilen. Ele geçersen sakın bir kadın olduğunu belli etme. Yoksa seni kadın olarak kullanırlar. Emredersiniz efendimiz. Siz yanımda olunca hiçbir şeyden korkmam. Seni sevdiğimi ve her zaman da seveceğimi sakın unutma küçüğüm. Ben de sizi aynı şekilde seviyorum efendimiz. Geçidin ağzında kopan bir bağırış konuşmalarını böldü. Yola çık, her şey yolunda. Dorian yukarı bakınca Batula'nın ucunda mavi filama dalgalanan mızrağı ileri geri salladığını gördü. Dorian üzengilerinin üstünde ayağa kalkarak ileriye hareket emrini verdi. Gerekli olan sadece buydu. Adamlarının tümü görevlerini biliyorlardı. Kervan kızıl kayaların içinde açılmış boğazda ağır ağır ilerledi. Taş duvarlar onları aralarına almakta gecikmedi. Burası eski fil yollarından biriydi. Dev hayvanların ayakları çağlar boyunca kayalık zemini aşındırarak dümdüz etmişti. Dorian mavi kefiyesinin ucuyla ağzıyla burnunu daha sıkı örttü ve eğilip belli etmeden yerlerde çapulcuların yeni bırakmış olabilecekleri izleri aradı. Yer temizdi ama bunun bir anlamı yoktu. Bunlar tehlikeli adamlardı. Yolda iz bırakacak kadar dikkatsiz olamazlardı. Geçit daraldıkça esirler ve muhafızlar omuzları birbirine değerek yürümeye başladılar. Kafiledeki hiç kimse konuşmuyordu. Araplar vahşi Afrika'nın ritmini taklit edemediklerinden şarkı söyleyen de yoktu. Geçit duvarının yukarısında bir hareket, gri renkli bir cismin geçişini görür gibi olunca Dorian'ın yüreği ağzına geldi. Ama sonra bunun kayaların arasında yaşayan yabani tavşan büyüklüğündeki bir ceylan olduğunu gördü. Bir kayanın tepesinde minik dört toynağını yan yana getirmiş ve kulaklarını dikmişti. İri ve şaşkın gözleriyle aşağıdaki adamları seyrediyordu. Geçit yarılanırken kayaların arasında daha da sıkışıyor ve dikleşiyor. Çok geçmeden de doğal taş basamaklar halinde inişe geçiyordu. Dorian atından indi ve her adımı bir tehlike oluşturan yokuşla dizginlerinden tuttu hayvanına rehberlik etmeye başladı. Aşağıya varınca başını çevirip yukarıya baktı. Adamlarını böylesine sıkışık ve tehlikeli bir konumda görmek bir asker olarak onu fazlasıyla tedirgin ediyordu. Araplar daracık geçit öylesine üst üste hapsolmuşlardı ki kesici bir silahı ancak güçlükle sallayabilir ya da bir tüfekle nişan alabilirlerdi. Delikanlı atını patikanın kenarına çekti. Efendi ile at esirlerle muhafızların geçebilmesi için kaya duvarının dibine sıkışmıştı. Dorian iki yandaki kaya duvarlarını bakışlarıyla tarıyor, bir silahın metalik ya da bir insan kafasının hareketini yakalamaya çalışıyordu. Ne var ki hiçbir şey yoktu. Kafilenin yarısı da kaya merdiveninin sonuna ulaşmıştı. Şimdi kervanın ikinci yarısı kızıl renkli kayaların arasına sıkışıyordu. Ne olacaksa şimdi olacaktı. Tam anlamıyla kapana kısılmışlardı. Delikanlı Yassi'ye baktı. Kız da onun yanında durmuş, atını patikanın dışına çekmişti. Kafilenin geçişine yer açmak için o da kocaman bir kayanın dibine yapışmıştı. Dorian bakışını tekrar göğe çevirdi. Bir tek akbaba geniş kanatlarını sonuna kadar açarak uçsuz bucaksız maviliğin içinde kayıyordu. Simsiyah bir kuştu. Dazlak bir kırmızı kafası ve çengel gibi kıvrık bir gagası vardı. Yüksekte daireler çevirirken başını eğip aşağıdaki insan kalabalığına baktı. Dorian sabret uğursuz kuş diye düşündü. Gün sona ermeden senin bile et hırsını doyuracak bir şölen çekeceğiz sana. Delikanlı bu düşüncesini daha tamamlayamadan hava öylesine bir şiddetle kulak zarlarına basınç yaptı ki bunun şiddetiyle arkaya doğru sendeledi. Sanki güçlü bir mengene göğsünü sıkıştırıyordu. Sağlam kaya ayaklarının altında titriyor ve zıplıyordu. Duman, tozdan ve kızıl renkli kaya parçacıklarından oluşan bir kulenin göğe püskürdüğünü gördü. Hemen arkasından toprak ve kaya payandası yarıldı. Yar sarsılarak dışarıya doğru meyletti. Bu hareket o kadar ağırdı ki delikanlı olanları seyrederken düşünme fırsatını buldu. Barut, bunu tahmin etmeliydim. Kaya çıkıntısını havaya uçurdular. Çöken yar daha hızlı bir düşüşe geçerek gümbürtüyle yuvarlanmaya başladı. Altında kalan adamların çığlıkları duyulmaz olmuş, Allah'a yakarışları kaya bloklarının altında boğulmuştu. Geçit tıkanmış uzun kervan tek kılıç darbesiyle bölünmüş bir yılanın vücudu gibi ikiye ayrılmıştı. Dorian kulakları hala çınlar bir halde atının boynuna yapışırken ilk okların çekirge bulutları gibi adamlarının üzerine boşandığını gördü. Bir yandan da geçidin duvarlarından yaylım ateşi başlamıştı. Barut dumanı sıcak ve sakin havayı sis gibi kaplamıştı. Kurşunların, taşların ve etin üstüne dolu gibi çarptığını duyabiliyordu. Adamlarının yüzden fazlası çığın altında ezilmişti. 50 kadar savaşçısı toz yağmuru altındaki yıkıntıların arasına kaçabilmişlerdi. Kuvvetin kalan kısmının geçidin üst ucunda yolları kesilmişti. Dorian saldırganların avantajı ele geçirdiklerini anladı. Bir iki saniye sonra da başarıyla başladıkları kanlı savaşı tamamlamak için yükleneceklerini biliyordu. Hemen atına atlayarak kılıcını kınından çekti. O ve Batula birbirlerinden ayrı düşmüşlerdi ama ortam mızrakla dövüşmek için zaten fazlasıyla sıkışıktı. Sırtlanlar aşağı indikleri vakit kılıç ve hançerle savaşacaklardı. Esirler emrettiği gibi kendilerini yüzü koyun yere atmışlardı. Sözde korku içinde taş zeminin üstünde büzülürken bir yandan da zincirlerinden sıyrılıyor ve başlarının üstünde taşıdıkları bohçalardan silahlarını çekiyorlardı. Dorian sırtlanların dik yamaçlardan aşağı kaydıklarını gördü. Tüylü savaş kıyafetlerine bürünmüş siyah adamlardı bunlar. Ham deriden hafif kalkanlarını savurarak kayadan kayaya atlıyor, korkunç savaş çığlıkları atıyorlardı. Ellerinde kısa kılıçlarla ağır sopalar vardı. Dorian hemen arkasından beyaz bir adam gördü, arkasından ikincisini ve üçüncüsünü. "Allah büyüktür!" diye gürledi. Yere çömelmiş yarı çıplak Araplar saldırıyı karşılamak üzere ellerinde palalarıyla ayağa fırladılar. Onlar da "Allah büyüktür, Allahu Ekber" bağırışlarıyla liderlerine eşlik ediyorlardı. Dorian savaşı yönetebileceği bir konuma geçmek için atını ileri sürerken ağır bir kurşun atın omzuna saplandı. Bacakları ve üstündeki donanımı birbirine karışan hayvan yere yığıldı. Delikanlı hemen atladı ve ayaklarının üstüne indi. Etrafına tam bir karmaşa hakimse de bunca gürültünün arasında bir tek sesi duyabildi. "Haklayın onları çocuklar, doğrayın o imansızları." Devon şivesiyle konuşan bir İngiliz'in sesiydi bu ve Dorian'da az önceki patlamadan daha büyük bir şok etkisi yaptı. "İngilizler!" Uzun yıllardır bu dilin konuşulduğunu duymamıştı. Geçen zaman bir anda uçuverdi. Bunlar onun kardeşleriydi. Dorian bir duygu karmaşasının pençesindeydi. Çarpışmayı durdurmak ve birbirlerini doğrayan kendi birlikleriyle hemşehrilerinin hayatını kurtarmak için bir çare arar gibi etrafına bakındı. Ne var ki savaş başlamıştı bir kere. Durdurulması için vakit çok geçti. Dorian gözleriyle Yassi'yi aradı. Kız kayanın korumasında büzülmüş kalmıştı. Ama birden bir uyarı çığlığı atarak Dorian'ın arkasını işaret etti. "Arkanız efendimiz!" Dorian kendisine doğru koşan adamı karşılamak için hızla döndü. Geniş omuzlu, iri yarı bir herifti. Kırık bir burnu ve kıvırcık bir ormanı andıran kara sakalı vardı. Yüzü güneş ve rüzgardan adam akıllı esmerleşmişti. Ama gözlerindeki yeşil ışıltı Dorian'ın belleğinde bir kıpırtıya yol açmıştı. Gel gelelim adam iri yapısına ters düşen bir hafiflik ve hızla üzerine geldiğinden bunun üzerinde bir an bile durmasına vakit yoktu. Delikanlı ilk hamleyi savuşturdu ama toslamanın şiddeti sağ kolunu omzuna kadar titretti. Hemen zarif bir karşı hamleye geçti. İngiliz hamlesini karşıladı, iki kılıcın sürtünmesi tüyler ürpertici bir gıcırtıya yol açtı. Dorian o an üç şeyin bilincine vardı. İngiliz şu ana kadar karşılaştığı en müthiş kılıç ustasıydı. Kılıcını hasbından kurtarmaya çalışması ölümüne yol açabilirdi. Üçüncüsü kendi kılıcını hapseden kılıcı tanımıştı. Onu en son eski Seraf'ın kıç güvertesinde babasının belinde görmüştü. Mavi çelik ve altın kakmalar parıltılarıyla insanın gözünü kamaştırıyordu. Yanılması mümkün değildi. Hasmı konuşmaya başladı. Dorian'ın kılıcına hakim olmak için sarf ettiği efor sesini zerrece etkilememişti. "Gel Abdullah, gel de seni biraz daha sünnet edeyim." Arapça konuşmuştu ama Dorian bu sesi tanıyordu. Tom diye bağırmak istiyordu ama yaşadığı şok öylesine şiddetliydi ki sesi gırtlağında tıkanıp dudaklarına ulaşamadı. Sağ kolundaki kasların gevşemesiyle kılıcının ucunu aşağı sarkıttı. Dünya yüzünde hiç kimse kılıcı Tom Courtney'inkiyle kilitlenmiş durumdayken kılıcının ucunu aşağı düşüremezdi. Öldürücü darbe yıldırım gibi indi. Delikanlı son anda kendini yana atarak ağabeyinin hedefini sadece bir parmak şaşmasına yol açtı. Ama yine de kılıcın göğsünün sağ üst kısmına çarpıp etinin içine kaydığını hissetti. Kılıcı sinirleri kilitlenen parmaklarının arasından yere düşmüştü. Kılıç hala etinin içindeyken dizlerinin üstüne düştü. "Tom, Dorian yine ağabeyinin adını haykırmak istedi ama ağzından ses çıkmadı. Tom kılıcı bir çekişle yaralının göğsünden çıkardı. Bir bebeğin anasının memesini salıvermesi gibi bir emme sesi çıkmıştı. Dorian yüzüstü yuvarlandı. Tom onun üzerine dikilerek kılıçla işini bitirmeye hazırlandı. Ne var ki öldürücü darbeyi daha indiremeden küçük bir vücut aralarına girerek Dorian'ın vücudunu kendisininkiyle örttü. Dorian kahrolası diye bağırdıysa da kılıcı indirmedi. Çekil önümden. Kendi vücudunu kalkan gibi kullanan bir oğlan çocuğuydu. Bu özveri tüm öfkesine rağmen Tom'u etkiledi. Aslında ikisini de bir tek kılıç darbesiyle öldürebilirdi ama yapamadı. Geri çekilerek çocuğu tekmesiyle Arap esirci başının üstünden itmeye çalıştı. Ne çare ki oğlan efendisine tıpkı bir kayanın üstündeki istiridye gibi yapışmıştı. Çocuk ağlamaklı bir sesle Arapça haykırıyordu. ''Merhamet, Tanrı adına merhamet edin.'' Aboli tam o sırada uyarmak için bağırdı. ''Arkana dikkat Klebe!'' Kılıcının ucunu yukarı diken Tom hızla dönerek yarı çıplak iki adamın hamlesini karşılamaya hazırlandı. Bir an için onların mucize eseri zincirlerinden kurtulan ve şimdi aniden ortaya çıkan palalarla ona saldıran esirler olduklarını sandı. Ama sonra adamların yüzlerinin çizgilerinin negroid değil de Arap olduğunun farkına vardı. Bunlar esir falan değil de savaşçı Araplardı. Genç adam kılıcıyla bir sağa bir sola hamle yaparak içlerinden birini öldürdü. Çıplak omzuna bir kılıç darbesi yiyen öteki ise sendeleyerek kaçmaya başladı. Aboli yine gürledi. ''Klebe, bu bir tuzak!'' Tom bir an etrafına bakındı. Esir sandıkları insanların tümü zincirlerinden kurtulmuşlar ve silahlanmışlardı. Karşı saldırıları hızlı ve hesaplıydı. Lozi savaşçıları da şimdiden dağılmaya başlamışlardı. Kimi kaçıyor, kimi de tam bir bozgun halinde boğazın duvarlarına tırmanmaya çalışıyordu. Tom kafilenin başında durduğu yerden bir Çin roketinin beyaz dumandan oluşmuş uzun bir kuyruk bırakarak göğe püskürdüğünü gördü ve bunun Arap takviyelerinin saldırıya geçmeleri için bir sinyal olduğunu anladı. Geçidin arka tarafını tıkayan kızıl kaya bloklarının üzerinden dalgalar halinde Araplar geliyordu. Entarili ve peştemallı savaşçıların tümü çarpışmaya koşuyorlardı. Aboli ile küçük İngiliz denizci grubu daha şimdiden azınlıkta kalmışlardı. Birkaç dakikaya kalmadan yolları kesilecek ve bu yeni savaşçı dalgasına yenik düşeceklerdi. ''Kaç Klebe, her şey mahvoldu, kaç!'' Tom da ''Hep beraber, Centaurus'a!'' diye gürledi. Öbürlerini yanına çağırdı. Alf Wilson'la Luke Jarvis düşman saflarını yararak yanına geldiler. Aboli ve öbür denizcilerle birlikte çelikten bir daire oluşturdular ve daha önce denedikleri düzeni aldılar. Komutanları yerde yatan ve savaş dışı kalan Araplar kararsızlık içindeydiler. Kılıçlardan örülü çite hamle yapmaya isteksiz görünüyorlardı. Tom yarın eteğinde gerisin geriye yukarıya tırmanabilecekleri noktaya varmıştı. ''Herkes kendi başının çaresine baksın çocuklar!'' diye seslendi. Soluk soluğa terler içinde tırmanışa geçtiler. Ama onlar daha zirveye varamadan Araplar kendilerini toparlayıp kaçan grubu kurşun yağmuruna tuttular. Çoğu kayalara çarpan kurşunlar İngiliz denizcilerden birini yere serdi. Kurşun sırtına saplanmıştı. Adam yuvarlanmaya başladı. Tom aşağıya bakınca dibe çarptığı anda Arapların adamın etrafına üşüştüklerini ve onu doğradıklarını gördü. ''Zavallı Davy için yapabileceğimiz bir şey yok. Tırmanmaya devam edelim.'' Tom'la Aboli birlikte duruğa süründüler ve aşağıdaki ateşten korundular. Soluklanıp öbürlerini etraflarına toplayıncaya kadar beklediler. Aboli'nin yara izleriyle dolu yüzünden terler süzülüyordu. Duygularını başka türlü anlatamayarak iri dazla kafasını sallamakla yetindi. Sera atlarla dere yatağında bekliyordu. İki yaralıyı arkaları sıra sürükleyerek gelen adamların yüzüne baktı ama hiçbir şey sormadı. Çoğunun vücudu kan ve kesik içindeydi. Hepsinin de üstünden terler akıyordu. Hepsine yetecek kadar at olmadığı için Tom eğerinde Sarah'ı arkasına oturttu. Luke yaralılardan birini almıştı, Alf Wilson da ötekini. Kalan denizcilerin her biri birer üzengiye asılarak arkadaşlarıyla güney yönünde sürüklendiler. Lozi savaşçıları daha önceden ormanın içinde dağılmışlardı. ''Aboli, belaya çattık, arkamızdan bir ordu yollayacaklardır.'' diye yakındı. Tom onun yanında atını sürerken Fort Providence'deki günlerimiz sona erdi diye doğruladı. Allah'tan ki Centaurus'un taşıyacak yükü yok. Nehirde sular kısmen çekilmiş durumdaysa da tekne hafif olacak. Araplar bize yetişemeden nehrin aşağı boylarına ulaşırız. Dorian geçitte düştüğü yerde kalmıştı. İhtiyar cerrah Ben Abram yaranın üstüne bir pansuman koyup kanı durdurmak için sıkı sıkı sarmadan yaralının kımıldatılmasına izin vermemişti. Çelik kalbe ve ciğere rastlamamış ama El Salil için hala ölüm tehlikesi var dedi. Mızrak şaflarıyla deri bir çadır kapısından bir sedye yaptılar ve delikanlıyı öbür yaralıların inleyerek su dilendikleri savaş meydanının enkazından yavaşça geçirdiler. Yasmini sedyenin yanında yürüyordu. Hıçkırıklarıyla gözyaşlarını gizlemek için başındaki örtüyle yüzünü tamamen örtmüştü. Yamacın dibinde nehrin bir gölcük oluşturduğu yere varınca kampın hizmetkarlarının dağılmış eşyaların arasından şeyhin çadırını çıkararak yüksek ağaçların gölgesinde kurduklarını gördüler. El Salili döşeğinin üstüne yatırıp sırtını ipek yastıklarla beslediler. Ben Abram ona afyonlu bir şurup içirince yaralı huzursuz bir uykuya daldı. Ölmeyecek değil mi? Yasmini Ben Abram'ın ellerine sarılmıştı. Ne olur ölmeyeceğini söyleyin efendim. El Salil genç ve güçlüdür. Allah'ın izniyle yaşayacak ama tamamen iyileşmesi ve sağ kolunu yine kullanabilmesi uzun zaman alacaktır. Ben o iyileşene kadar yanından kıpırdamayacağım. Bunu biliyorum yavrum. Bir saate kalmadan çadırın dışında yüksek sesle konuşmalar duyuldu. Yassi efendisini korumak ve onu rahatsız edenleri kovmak için dışarı fırladı. Ama Dorian uyuşuk haliyle bile Beşir el-Sint ile Batula'nın seslerini tanımıştı. Bırak girsinler diye mırıldandı. Yassi de bunun üzerine kenara çekilmek zorunda kaldı. Beşir çadırın ağzında yerlere kadar eğildi. Şeyh efendimiz, Allah yardımcınız olsun. Düşmandan ne haber? Roketi görür görmez koştuk ama geç kalmıştık. Düşman kaçmıştı. Düşmandan kaç kişi öldü? Birçok siyah kafir ölüsü vardı. 3 tane de Frank. Franklerden biri kara sakallı iri yarı bir adam mıydı? Beşir hayır gibilerden başını salladı. İkisi ufak tefek ve zayıftı. Daha iri bir kafirin ise kır renkli sakalı vardı. Dorian ferahladı. Tom kaçabilmişti. Ardından Batula davet edilmeden konuştu. Efendimiz, savaş meydanından kaçan o sırtlanların izlerini sürdüm. Yakınlarda gizledikleri atları vardı. Güneye doğru kaçtılar. Emir buyurursanız onları izleyeceğiz. Beşir de söze karıştı. El Salil, onları avlamaya hevesli 1000 atlı adamım var. Sizin emrinizi bekliyorum. Evet derseniz evvel Allah bir tanesini bile sağ bırakmayacağız. Hayır. Dorian yarasının sancması pahasına bağırmıştı. Onun bu kadar şiddetle tepki vermesi Beşir'i şaşırttı. Küstahlığımı bağışlayın efendimiz ama anlayamadım. Kafir haydutları avlayıp yok etmemiz planımızın en can alıcı noktası değil miydi? Onları izlemenizi yasaklıyorum. Dorian emrini vurgulamak için kalan bütün gücünü toparlamıştı. Onları hemen izlemezse kaçacaklar. Beşir bir zafer kazanma fırsatını kaçıracağının farkındaydı. Ben Abram'a baktı. Sakın yaranızın ağırlığı algılama yeteneğinizi bulandırmış olmasın yüce efendimiz. Dorian bir dirseğinin üstüne doğruldu. Emrime karşı gelirsen yemin ederim başını mızrağımın ucuna takar, vücudunu da bir domuz derisine sararak gömdürürüm. Uzun bir sessizlik oldu. Beşir en sonunda yavaş sesle konuştu. Ulu efendimiz El Salil, bu emri yüksek rütbeli subaylarının önünde tekrarlarlar mı? Yenik düşen düşman kaçarken benim elimi tutanın korkaklık olmadığına tanıklık etmelerini isterim. 4 yüksek rütbeli subay çadıra geldiler. Dorian emrini onların önünde tekrarladıktan sonra gidebileceklerini söyledi. Beşir de arkalarından çıkmaya hazırlanınca Dorian onu durdurdu. ''Burada sana açıklayamayacağım çok önemli bazı hususlar var.'' dedi. ''Seni küçük düşürmüş göründüysen bağışla. Benim için çok önemli bir askersin.'' Beşir şeyhinin önünde eğildi ve elini kalbiyle dudaklarına götürdü. Ama çadırdan çıkarken yüzünde soğuk ve mesafeli bir anlam vardı. Çadırın dışında adamlarına öfkeyle bağırarak çekilmelerini emretti. Dorian derin bir uykuya dalmış görünüyordu. Çadırın içinde yoğun bir sessizlik vardı. Yasmini efendisinin alnındaki terleri nemli bir bezle sildi. Dorian bir süre sonra kımıldayıp gözlerini açtı. Önce Yasmini'ye sonra Ben Abram'a baktı. ''Yalnız mıyız?'' diye sordu. İkisi de evet gibilerden başlarını eğdiler. ''Yaklaşın, Ben Abram. Size söylemem gereken bir şey var.'' Yasmini çadırdan çıkmaya hazırlanınca delikanlı elini kızın koluna dayayarak onu engelledi. Bundan sonra yavaşça, ''Beni yaralayan adam kardeşimdi. Beşir'i bu yüzden onun peşinden yollayamazdım.'' dedi. ''Bu nasıl olur Dovi?'' Yasmini delikanlının gözlerinin içine bakıyordu. ''Evet, Ben Abram da sesini duyurdu. Kardeşini tanıyorum ve evet, bu mümkün. Lütfen ona anlatın. Konuşmak beni yoruyor. Her şeyi ona açıklayın.'' Ben Abram anlatacaklarını toparlayabilmek için kısa bir süre sustu. Sonra dışarıdakilerin onu duymaması için çok yavaş sesle konuşmaya başladı. Dorian'ın çocukken nasıl ele geçirildiğini ve köle olarak satıldığını, El Malik'in onu nasıl korsanlardan satın alıp evlat edindiğini anlattı. El Salil'in bu kardeşiyle konuştum dedi. Korsanların inini yok ettikten sonra adada onu yakından tanıdım. Adı Tom'dur. Ona tutsak düşmüştüm ama o beni serbest bırakarak bir mesajla El Salil'e yolladı. Onu aramaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğine, günün birinde onu bulup kurtaracağına söz verdi. Yasmini bu sözleri doğrulamasını bekler gibi sevdiği erkeğe baktı. Delikanlı da evet der gibi başını eğdi. Kız öyleyse kardeşin niçin seni kurtarma yeminine sadık kalmadı ki diye sordu. Dorian bozuldu, buna yanıt veremem diye itiraf etti. Ağabeyim Tom ettiği yemini hafife alacak biri değildi. Ne bileyim, onca yıldan sonra herhalde beni unuttu. Hayır dedi Ben Abram, senin bilmediğin benimse sana söylemediğim bir şey vardı. Kardeşin seni aramak için Zanzibar'a gelmişti. Prens El Malik seni vermek istemedi. Molla El Allama'yı bir mesajla ağabeyine yolladı. El Amhara'nın ateşli bir hastalıktan öldüğünü söyledi. Mezarlığı senin adını taşıyan bir taş dikildi. Babam işte o zaman benim adımı El Sarir olarak değiştirtti. Gerçeği kavradıkça Dorian'ın sesi kuvvetleniyordu. Demek amacı Tom'dan gerçeği gizlemekmiş. Tanrım, kardeşim beni aramaktan vazgeçmemiş. Delikanlı gözlerini kapayarak sustu. Yasmini onun komaya girdiğini sanmıştı ama sonra bir tek damlanın kapalı göz kapaklarının arasından sızdığını gördü. Acıma hissinin etkisiyle yüreği burkulmuştu. Şimdi ne yapacaksın sevgilim diyerek delikanlının kızıl sakalını okşadı. Dorian bilmiyorum dedi, trajik bir durum bu. Bir kılıç ruhumu ikiye ayırmış gibi hissediyorum. Ben Abram, sen artık Müslümansın diye söze karıştı. Kökenlerine geri dönebilir misin? Yasmini de yaşlı adamı destekledi. Seni onca yıl ölü bildikten sonra kardeşin hayatta olduğuna inanır mı? Baban Halife El Malik'in, Allah'ının ve ulusunun can düşmanı olan bu adamı nasıl kucaklarsın? Ben Abram bu sözleriyle durumu daha da zorlaştırdı. Dorian'ın ikisine de verebileceği bir yanıtı yoktu. Yüzünü çadırın deri duvarına çevirerek yaranın ona duyurduğu bitkinliğe sığındı. Bilinci gidip geliyordu. Fiziksel acı ve yüreğini parçalayan duygusal karmaşanın etkisiyle kıvranırken Yasmini bir an bile yanından ayrılmadı. Şeyhleri çadırında bitkin halde yatarken ordu yamacın eteklerindeki kampta günlerce hareketsiz kaldı. 59. ayrıma sonra sayfa 683.